Ayrım 4.
Niçin bütün bunlar? Yanaklarını alnına vuruyor, göğsünü yumruklayarak hıçkırıyordu. Ben tembelim, işe yaramaz biriyim, bitmiş bir adamım diyordu. Sonunda gerçeği söyledin diye hırlıyordu Grigori de. Vodka'dan çakırkayıf olan büyükannem de oğlunun ellerinden tutmaya, onu yatıştırmaya uğraşıyordu. Böyle konuşma yaşa, her şeyin doğrusunu Tanrı bilir. İçkili olduğu zamanlar büyükannem büsbütün tatlılaşıyordu. Gülümseyen kara gözleri herkese yürek ısıtan ışıklar saçıyordu. Kızaran yüzünü mendiliyle yelpazelerken şarkı söyler gibi ''Tanrım her şey ne kadar güzel, niye bunları görmüyorsun, bir kez çevrene bakman yeter.'' diyordu. Bu sözleri ta yürekten söylediği belliydi. Bütün yaşamına bu sözler yön vermişti. Dayım genellikle her şeyi olağan karşılayan biri olduğu için böyle ağlaması, bağırıp çağırması beni şaşırtmıştı. Büyükanneme onun niye ağladığını, neden ilenerek kendini yerden yere vurduğunu sordum. Sen de her şeyi anlamak istersin dedi alışılmamış bir isteksizlikle. Böyle işlere burnunu sokmak için henüz pek küçüksün. Bu sözler merakımı büsbütün kamçılamıştı. Atölyeye gittim ve Ivan'ı sorguya çekmeye başladım. Ama onun ağzından da bir şey alamadım. Bütün yaptığı kıs kıs gülmek ve göz ucuyla Grigori'ye bakmak oldu. Sonra bağırmaya başladı ve beni dışarı itti. Çabuk arabanı çek ve bir daha gelme. Yoksa seni kazan atar, görülmemiş bir renge boyarım. Basıf ve geniş ocağın önünde duran Grigori, ocağın içine yerleştirilmiş üç boya kazanını karıştırıyor, sık sık elindeki uzun kara sopayı çıkararak ucundan damlayan boyaların rengini inceliyordu. Ateş gürül gürül yanıyor, yalımları Grigori'nin bir papaz cübbesi gibi rengarenk deri önlüğünde yansıyordu. Kazanlardaki renkli su fokur diyor, çıkan acı buharlar bulutlar halinde kapıya doğru yayılıyordu. Dışarıda avluda kuru bir rüzgar esiyordu. Grigori gözlüklerinin altından kanlı bulanık gözleriyle bana baktı ve kabaca ''Odun getir, azaldığını görmüyor musun?'' dedi. Ciganok avluya çıkınca bir sandal ağacı çuvalının üzerine çöktü, beni de yanına çağırdı. ''Gel otur'' dedi. Beni dizlerinin üzerine oturttu. Yumuşak sakalını yanağıma sürerek hiç unutamadığım bir tavırla şunları söyledi. ''Dayın karısını ölesiye dövdü, işkence etti. Şimdi vicdanın rahatsız ediyor, anladın mı?'' Hep çabalamalı, her şeyi anlamalısın. Yoksa bu dünyada pek fazla ilerleyemezsin. Grigori her şeyi açık ve yalın bir biçimde açıklıyordu. Tıpkı büyükannem gibi. Ama beni tedirgin eden bir şey vardı onda. Gözlüklerinin altından her şeyin içini okuyor gibi bir hali vardı. Onu nasıl dövdü ve öldürdü biliyor musun dedi yavaşça. Şöyle, onunla birlikte yatağa uzanıyor, başından aşağı battaniyeye sardıktan sonra mengene gibi sıkıyordu. Neden? Nedenini kendi de bilmiyordu. Kolları odunlarla dolu olarak dönen Ivan'ı aldırmadan ateşin önüne çömelerek ellerini ısıtmaya başladı. Belki de karısını kendisinden daha iyi olduğu için dövüyordu. Onu kıskanıyordu. Yavrum bu kara şirinlerin iyi güzeli sevmezler. Hemen kıskanırlar, katlanamaz olurlar. Sonunda da onu mahvederler. Büyükannene bir sor da anlatsın. Babanı nasıl yorup tükettiklerini. Her şeyi olduğu gibi anlatır o sana. Yalancılığa, düzenbazlığa dayanamaz. İnsanların niye yalan söylediğinde akıl erdiremez. Azize'ye benzer o. Arada bir iki damla içse, enfiye çekse de melek gibi bir kadındır. Aklın varsa onun ardını bırakma. Beni iterek uzaklaştırdı. Üzüntü ve korku içinde avluya çıktım. Tam eve girerken Vanuşka beni yakaladı, başımı kavrayarak kulağıma fısıldadı. Sakın ondan korkma, bir şey yok. Yalnızca onun dosdoğru gözünün içine bakmalısın. Bundan hoşlanır o. Her şey çok garip ve rahatsız ediciydi. Başka bir yaşam biçimi bilmiyordum. Ama annem ve babamla daha değişik bir ömür sürdüğümüzü hayal meyal anımsıyorum. Bizimkinden değişik bir dil kullanır, başka türlü eğlenirlerdi. Her zaman birbirlerine sokulur, yan yana olurlardı. Akşamları pencerenin yanına oturur, avaz avaz şarkı söylerler, kahkahalarla gülerlerdi. Sokaktan geçenler toplanır, ne oluyor diye bakarlardı. Onların o karma karışık olmuş yüzleri saçma ama yemek sonrasının kirli tabaklarına benzetirdim. Oysa buradaki insanlar pek gülmüyorlardı. Güldükleri zaman da neye güldüklerini ben anlamıyordum. Çoğu zaman birbirine gözdağı veriyor, bağırıyorlar ya da köşelerde gizli gizli fısıldaşıyorlardı. Çocuklar sessiz ve siliktiler. Yağmurdan sonra yere yapışan tozlar gibiydiler. Kendimi bu evin içinde bir yabancı gibi duyuyordum. Buradaki yaşayışım beni sürekli olarak tetikte olmaya, her şeyden kuşkulanıp her şeyi dikkatle izlemeye zorluyordu. Ivan'la olan arkadaşlarım gittikçe gelişti, güçlendi. Sabah güneşin doğuşundan gecenin geç saatlerine dek büyükannem ev işleriyle ulaştığı için bütün gün Ciganok'un peşinden ayrılmıyordum. Büyük babam beni kırbaçladığı zaman o yine kolunu sopanın altına uzatıyor, ertesi gün de şişmiş parmaklarını göstererek yakınıyordu. Ben deliyim herhalde. Hiç yararı yok. Hem bak sonuç ne oluyor. Bir daha karışmayacağım. Başının çaresine bak. Ama bir sonraki kırbaçlanışımda yine bu gereksiz acıya katlanıyordu. Hani bir daha karışmayacaktın? Doğru söyledin ama bir kez uzatmışım elimi işte. Ne yaptığımın farkında bile değildim. Çok geçmeden Ciganok'la ilgili bir şey keşfettim. Bu keşif ona olan ilgimin çoğalmasına ve sevgimin derinleşmesine yol açtı. Ciganok her cuma günü geniş kıza, büyükannemin sevgilisi, kurnaz ve tatlı düşkünü Doru atımız şarabı koşuyordu. Ciganok ancak dizginlerine varan kısa kürkünü giyer, başına ağır görünüşlü bir başlık geçirerek, yeşil kemerini iyice sıkarak pazara alışveriş yapmaya giderdi. Bazen geri dönüşü pek uzun sürerdi. Ev halkı telaşlanır, ikide bir de pencerelere koşup sokağa gözlerlerdi. Solukları camdaki buzları eritirdi. Görebiliyor musunuz onu? Hayır. Büyükannem herkesten çok telaşlanırdı. Ah tanrım derdi. Büyük baba ile oğullarına. İyi bir adamla iyi bir atın mahvına neden olacaksınız. Kendinizden utanmalısınız. Hiç sizde doğruluk duygusu kalmadı mı? Yoksa yeterince paranız mı yok? Bir sürü açgözlü hırsız. Tanrı sizleri bir gün mutlaka cezalandıracak. Büyük babam kaşlarını çatar homurdanırdı. Peki bu son, bir daha olmayacak. Ciganok bazen öğleyin dönerdi. Dayılarım ve büyük babam dışarı koşarlar, tutam tupam enfiyeyi öfkeyle burnuna çeken büyükannem kocaman bir dişi ayı gibi onları izlerdi. Bilmediğim bir nedenle günün o saatinde pek antal görünürdü. Çocuklar da dışarı koşarlar ve sonra coşkun sevinç gösterileri arasında yavru domuzlar, bütün bütün kuşlar, balıklar, çeşit çeşit et parçaları kızaktan boşaltılmaya başlanırdı. İstenen her şeyi aldın mı diye sorardı büyük babam. Keskin bakışlarıyla yan yan kızağın içindeki tartmaya başlardı. Evet istediğiniz her şey diye neşeyle karşılık verirdi Ivan. Isınmak için avluda zıp zıp zıplar eldivenlerini birbirine vururdu. Eldivenlerini öyle vurup durma. Parayla alınıyor onlar derdi büyük babam sertçe. Para arttı mı? Hayır. O zaman büyük babam kızağın çevresinde dolaşır ve mırıldanırdı. Görünüşe göre bir sürü şey almışsın. Hepsinin parasını ödediğine emin misin? Bu evde haram mal istemem. Sonra yüzü karmakarışık çabucak oradan uzaklaşırdı. Dayılarım neşe içinde kızağın üzerine eğilirlerdi. Kuşları, balıkları, kaz işkembelerini, butları, koca koca et parçalarını elleriyle tartarlardı. Sonra ıslık çalarak beğendiklerini belirtirlerdi. Aferin, iyi alışveriş etmiş. Bu türden olaylara özellikle Mihail dayı herkesten çok kaptırırdı kendini. Kızağın çevresinde yay gibi zıplar, ağaç kakan gagasını andıran burnuyla her şeyi koklar, dudaklarını şapırdatır, fıldır fıldır oynayan gözleri zevkten kısılırdı. Babası gibi zayıf ama daha uzun boylu ve esmerdi. Üşüyen ellerini yenlerine sokarak Ciganok'u sorguya çekmeye başlardı. Babam sana kaç para vermişti? 5 kapik. Ama burada en az 15 kapiklik mal var. Ne kadar harcadın? 4,5. Öyleyse yarım kapik artmış olmalı. Para nasıl biriktirilir görüyor musun Yakov? Dondurucu soğukta bir tek gömlekle duran Yakov dayım sessizce gülüyordu. Sonra soğuk mavi gökyüzüne bakarak göz kırptı. Artık bize yarımşar şişe motuk ısmarlarsın Ivan ha? Dedi tembel tembel. Büyükannem atın koşumlarını çözüyordu. Nen var yavrum, biraz eğlenmek mi istiyorsun? Peki eğlen bakalım, Tanrı iyiliğini versin. İri yarı şarap, kalın çenesini sallar, beyaz dişlerini büyükannemin omuzuna sürtünmeye, ipek başörtüsünü almaya çalışır, gülen gözlerle dosdoğru yüzüne bakar, donan kirpiklerini kırpıştırırken de usulca kişnerdi. Bir parça ekmek ister misin? Büyükannem kocaman tuzlanmış bir ekmek topağını onun ağzına verir, önlüğünü atın ağzının altına yem torbası gibi açar, atın yiyişini dalgın dalgın seyrederdi. En az bir tay kadar oyun meraklısı olan Ciganok da onun çevresinde zıplayarak ''Bu senin atın çok akıllı, güzel bir hayvan.'' derdi. Büyükannem de ayağını yere vurarak ''Git buradan, çevrende kuyruk sallayarak dolaşıp durma.'' diye bağırırdı. ''Bugün benim için kara listedesin.'' Büyükannem bana Ciganok'un pazardan satın almaktan çok çalmakla uğraştığını anlatmıştı. Eğer büyük baban ona 5 ruble vermişse 3 ruble harcar, buna karşılık 10 ruble değerinde mal çalar. Çalmaya bayılıyor. Bir kez denedi yakalanmadı. Herkes alkışladı onu. Başarısını anlata anlata bitiremediler. Ve ondan sonra da artık çalmayı huy edindi. Büyük baban çocukluğundan beri yoksulluk çekmiştir. Şimdi de yaşlılık onu açgözlü yaptı. Para ona çocuklarından daha değerli geliyor. Karşılığını ödemeden bir şeylere sahip olmak çok hoşuna gidiyor. Mihail ile Yakov'a gelince... Elini sallayarak bir süre sustu. Sonra kapağı açık olan enfiye kutusuna bakarak homurdandı. Yavrum Lexey, bütün bu işler kör bir kadının ördüğü bir dantel gibi karma karışıktır. Örneğini bir türlü anlayamazsın. Eğer Ivan'ı çalarken yakalarlarsa öldüresiye döverler. Kısa bir sessizlikten sonra yumuşak bir sesle ekledi. İşte böyle. Bir sürü kuralımız vardır ama hiçbirinde doğruluk, gerçeklik yoktur. Ertesi gün Ciganok'a çalmaktan vazgeçmesi için yalvardım. Yoksa seni öldürünceye dek döverler dedim. Onlar beni asla yakalayamazlar. Ben onlardan çok daha kurnazım. Üstelik bir de hızlı atım var dedi gülerek. Sonra birden kaşlarını çattı. Yüzünde hüzünlü bir anlam belirdi. Elbette hırsızlığın kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ayrıca da tehlikeli. Ama ben can sıkıntısından yapıyorum. Senin şu dayıların çevremde oldukça para biriktirmeyi hiçbir zaman başaramam. Beni bir haftaya soyup savana çeviriyorlar. Ama aldırış ettiğim yok. Alırlarsa alsınlar. Aç kalmıyorum ya. Birden beni kucakladı, hafifçe sarstı. Pek ağır değilsin ama narin yapına karşın kemiklerin gelişmiş. Büyüyünce çok güçlü olacaksın. Niye gitar çalmayı öğrenmiyorsun? Git, Yakov dayından iste, sana öğretsin. Yalnız henüz pek küçüksün ve çabuk öfkelenirsin. Büyük babanı sevmiyor musun? Pek emin değilim. Büyük annem bir yana, ben de kase şirinlerin hiçbirinden hoşlanmam. Şeytan sevsin onları. Ya ben? Sen bir peşkovsun. Kase şirin değil. Senin kanın değişik, soyun değişik. Birden beni kollarında sıkmaya başladı ve inler gibi. Ah bir şarkı söyleyebilseydim dedi. O zaman kasabayı kırar geçirirdim. Şimdi biraz çalışalım bakalım. Beni kucağından yere indirdi, ağzına bir avuç çivi alarak kocaman dört köşe bir tahtanın üzerine koyu renk ıslak bir kumaşı çivilemeye başladı. Çivileri çakarken kumaşı elinden geldiğince geriyordu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Ciganok öldürüldü. Avluda bahçe kapısının yanında parmaklığa yaslanmış kocaman meşeden yapılmış budaklı kalın saplı bir haç vardı. Uzun bir süredir orada duruyordu. Eve ilk geldiğimde görmüştüm. O zamanlar yeniydi, rengi de sarıydı. Ama sonbahar yağmurları onu bir hayli karartmıştı. Acımsı ve yanık oduna benzer bir kokusu vardı. Gerçekten de bu karmakarışık pasaklı avluda durmasının hiçbir gereği yoktu. Yakov dayım bu hacı karısının mezarı için satın almıştı ve onun ölüm yıldönümünde mezarlığa kadar sırtında taşımaya and içmişti. O yıl ölüm yıldönümü kışın başında bir cumartesi gününe rastlamıştı. Her yer buz tutmuştu. Rüzgar damdaki karları savuruyordu. Herkes dışarı çıkmıştı. Büyük babam, büyük annem, üç torun herkeslerden önce kalkmışlar, anma töreni için mezarlığa gitmişlerdi. Ben yaramazlığıma karşı cezalı olarak evde bırakılmıştım. Dayılarım ikisi de bir örnek, dizlerine kadar gelen siyah küp ceketlerini giymişlerdi. Haçı iki kolundan tutup kaldırdılar. Grigori ile daha önce hiç görmediğim bir adam biraz uğraştıktan sonra haçı kaldırıp Ciganok'un geniş omuzlarına yüklediler. Ciganok bir iki senle dedi, sonra bacaklarını iyice açarak kendini dengeledi. ''Taşıyabilecek misin?'' diye sordu Grigori. ''Bilmem ki, biraz zor olacak galiba.'' Mihail dayım öfkeyle bağırdı. ''Atsana kapıları kör şeytan.'' Yakov dayım da ona katıldı. ''Yazıklar olsun sana Vanka. Biz ikimiz senden daha zayıfız.'' Kapıları savurarak açarken Grigori kaygıyla Ivan'ı uyardı. ''Dikkat et, bir tarafını incitmeyesin. Tanrı yardımcın olsun.'' ''Seni dazlak kafalı kaçık herif.'' diye bağırdı Mihail dayım sokaktan. Avludaki herkes gülüşmeye başladı. Haçın avludan alındığına nedenle sevindiklerini birbirlerine anlatıyorlardı. Grigori beni atölyeye götürürken şansın varsa dedi, büyük baban seni bugün dövmez, iyiliği üzerinde gibi görünüyor. Atölyede beni boyanmak için hazırlanmış bir yün yığınının üzerine oturttu. Yünleri omuzlarına koydu, beni sarıp sarmaladı. Sonra boya kazanlarından yükselen buharı koklayarak dalgın dalgın, büyük babanı 37 yıldır tanırım, bu işe ilk başladığında onun yanındaydım, şimdi onu bırakacak değilim. Dostluğumuz vardı. Bu işi birlikte başlattık. Her şeyi birlikte düzenledik. Akıllı adamdır şu senin büyük baban. O patron olmayı başardı. Ben onun kadar becerikli olamadım. Tanrı hepimizden iyi bilir ya, neyse. Sen daha bu işlerin nedenini nasılını bilmiyorsun. Ama çok geçmez öğrenirsin. Yetim olmak zor iştir. Baban Maxim iyi bir adamdı. Her şeyi anlar bilirdi. Bu yüzden büyük baban onun damat olarak kabul etmek istemedi. Bu yüzden ondan nefret etti. Bu türden konuşmaları dinlemeyi, ocağın içindeki kızıl ve altın renkli alevlerin oynaşmasını seyretmeyi seviyordum. Kazanların üstünden süt beyazı buhar bulutları yükseliyor, güvercin renkli bir tortu bırakarak çatıya doğru dağılıyordu. Çatının çatlakları arasında yer yer gökyüzünün mavisi görünüyordu. Rüzgar dinmiş, güneş açmıştı. Bütün avlu cam kırığıyla örtülüymüş gibi pırıl pırıldı. Sokaktan kızakların gıcırtıları geliyor, bacalardan uçuk mavi dumanlar kıvrıla kıvrıla yükseliyordu. Sağda solda yumuşak gölgeler kendilerinin de söyleyecek bir öyküsü varmış gibi karın üzerinde kayıyordu. Grigori uzun boyu, iri kemikli gövdesi, uzun sakalı ve şapkasız kocaman kulakları ile fukurdayan boya kazanını karıştırırken iyi yürekli bir büyücüye benziyordu. Bu arada bana vermekte olduğu dersi de sürdürdü. Birinin yüzüne dosdoğru bakmaktan hiçbir zaman korkma. Bu durumda sana saldıran bir köpek bile olsa kuyruğunu kısıp kaçar. Ağır gözlükleri burnunun köprüsünü ezerek büyük anneminki gibi burnunun ucunun morarmasına yol açıyordu. Bu da ne dedi birden kulak kabartarak. Ocağın kapağını ayağıyla kapatarak avluya koştu. Ardından ben de fırladım. Mutfağın ortasında yerde Ciganok sırt üstü uzanmış yatıyordu. Pencereden giren geniş ışık şeritlerinden biri göğsüne, öteki bacaklarına düşüyordu. Alnı garip bir ışıkla aydınlanmış, kaşları iyice yukarı kalkmıştı. Kısılmış gözleri kapkara tavandaki bir şeye takılmış kalmıştı. Kararmış dudakları titriyor, ağzının kıyısından pembe köpükler çıkıyor, yanaklarından boynuna, yerlere kan sızıyordu. Sırtından da kalın bir kan deresi boşalıyordu. İvan'ın bacakları külçe gibi yığılmıştı. Sırılsıklam olan terlikleri döşeme tahtalarına yapışmıştı. Döşeme kısa bir süre önce külle ovulmuş, temizlenmişti. Güneş gibi parlıyordu. Küçük kan derecikleri kapıya doğru akıyor, pencereden düşen gün ışığına rastladıkları yerlerde parıl parıl yanıyorlardı. Ciganok kıpırdamadan yatıyor, yalnız gövdesinin iki yanına açılmış ellerinin parmakları kasılıyor, yerleri tırmalıyordu. Boya lekesi dolu parmakları güneşte ışıldıyordu. Yevgenya dadımız İvan'ın yanı başına çökmüş, eline ince bir mum tutuşturmaya çalışıyordu. Ama İvan'ın eli mumu kavrayamadı ve mum bir kan gölüne düşerek söndü. Dadımız mumu yerden aldı, önlüğünün bir ucuna silerek yeniden onun ellerine sıkıştırmaya uğraştı. Mutfak dalgalar gibi yükselip alçanan fısıltılarla dolmuştu. Beni kapıdan koparıp sürüklemeye çalışan bir fırtınaya tutulmuş gibiydim. Demir bir tutamağa sıkı sıkıya yapıştım. ''Ayağım bir şeye takıldı'' dedi Yakov'dayım, anlamsız bir sesle. Titriyor, başını çevirip duruyordu. Beti benzi solmuş, iler tutar bir yeri kalmamış, darmadağın olmuş gibiydi. Gözleri canlılığını yitirmişti, durmadan gözlerini kırpıştırıyordu. Düştü, haç onu ezdi, tam sırtına geldi. Bizi de götürecekti, neyse ki tam zamanında kaçmayı başarabildik. ''Siz öldürdünüz onu'' dedi Grigori, bomboş bir sesle. ''Ne diyorsun sen, siz yaptınız.'' Kan hala akıyor, kapının yanında gittikçe genişleyen koyu bir birikinti oluşturuyordu. Ciganok ağzından pembe köpükler saçarken korkulu bir düş görüyormuş gibi inliyor, gitgide eriyor, sönüyordu. Bedene yere gittikçe daha da yapışıyor, sanki yavaş yavaş döşemenin içine gömülüyordu. ''Mihail kiliseye babamı çağırmaya gitti.'' diye fısıldadı Yakov. ''Ben de onu bir arabaya yükleyip apar topar buraya getirdim. Bereket versin, haçın kazığı ben taşımamışım. Yoksa şimdi Brezilya'ya ben düşecektim.'' Dadımız mumu bir kez daha Ciganok'un eline sıkıştırdı. Eriyen mum damlaları gözyaşları ile birlikte Ciganok'un avucuna düştü. Grigori yüksek bir sesle sertçe bağırdı. ''Mumu yere yapıştır aptal, başucuna. Peki, çıkar başlığını.'' Dadı başlığı çekti. Ciganok'un kafası boğuk bir ses çıkararak döşemeye vurdu. Sonra bir yana yıkıldı, kan daha acelece akmaya başladı. Ama şimdi ağzının yalnız bir yanından akıyordu. İnsanı dehşete düşürecek kadar uzun bir süre aktı durdu. Başlangıçta Ciganok'un biraz dinleneceğini, sonra kalkıp oturarak bir şeyler tükürerek ''Uu, bu ne sıcak'' diyeceğini umuyordum. Pazar günleri yemekten sonra biraz kestirir, uykudan kalkınca da hep böyle derdi. Ama şimdi kalkmak bilmiyordu. Öylece yatıyor, canı damarlarından çekilip gidiyordu. Güneş şimdiden ondan uzaklaşmış, parlak ışık demetleri kısalarak pencere pervazlarına düşmeye başlamıştı. Ciganok baştan aşağı kararmıştı. Parmakları da artık kımıldamıyordu. Dudaklarındaki köpükler kurumuştu. Başının çevresinde üç mum yanıyor, titreşip duran altın renkli alevleri, dağınık kara saçlarını, kana bulanmış dişlerini, sivri burnunun ucunu aydınlatıyor, esmer yanaklarına titrek sarı lekeler bırakıyordu. Dadım baş ucuna çömelmiş ağlıyor, fısıldıyordu. ''Meleğim, hayatımın ışığı.'' Odanın içi buz gibiydi. Korkudan masanın altına gizlenmiştim. Az sonra büyük babam kürklü paltosuyla mutfağa daldı. Onun ardından yakasından küçük kuyruklar sarkan peleriniyle büyük annem, Mihail dayım ve bir yığın yabancı geliyordu. Büyük babam paltosunu çıkarıp yere savururken kükledi. Piçler, en sonunda onu öldürdünüz. Memnun musunuz şimdi bari? 5 yıl geçmeden ağırlayınca altın edecek bir adam olacaktı o. Yere fırlatılan paltolar Ivan'ı görmemi engelliyordu. Sürünerek saklandığım yerden çıktım. Büyük babamın bacaklarına çarptım. Beni bir tekmede uzaklaştırdı. Sonra kıpkırmızı olmuş yumruğunu dayılarıma doğru salladı. Kurtlar diye bağırdı. Sıranın üzerine çöktü, kollarına dayanarak hıçkırmaya başladı. Boğuk bir sesle. Çok iyi biliyordum o. Sizin tekerleğinize sokulmuş çomaktı. Zavallı Ivan, sandığım kadar kurnaz değilmişsin. Ne yapacağız şimdi? İşitmiyor musun beni? Tanrı'nın bizi böyle cezalandırması için ne yaptık ki? Söylesene bana anne, ne yaptık? Döşemenin üzerine boylu boyunca uzanan büyük annem Ivan'ın yüzünü, başını, göğsünü yokluyor, gözlerini üflüyor, ellerini ovuyordu. Bütün mumlar devrilmişti. Sonra bezgin bir tavırla kalktı büyük annem. Üzerinde parlak siyah elbisesi vardı. Gözlerini iri iri açarak yavaşça "Defolun buradan kör olasılar," dedi. Büyük babamdan başka herkes dışarı çıktı. Ciganok pek zavallı, gösterişsiz bir törenle gömüldü. Onunla ilgili olarak bunların dışında pek bir şey kalmamış aklımda.